Karaağaç Hayaletleri.
Merhaba Radyo Güne Bakan dinleyicileri. Karaağaç Hayaletleri kaldığı yerden devam ediyor. Ben Berkay Sarmacı. Bugün bu programı tek sunmak durumunda kaldım çünkü Gotik Cadı Ablalar Mehmet abiyi kaçırdı. Böyle bir rivayet var. Ne diyorsun abi?
Bilen bilir arkadaşlar, ben Türkan Sabancı Kültür Merkezi'nin daimi hayaletiyim. Başka herhangi bir musallatlık durumu bulunmamaktadır. Asılsız rivayetlere kulak asmayalım.
Ya ben şimdi şeyi anlamadım. Yani onlar mı seni kaçırdı, sen mi onları kaçırdın?
Onu söyleyemiyoruz maalesef.
Tamamdır, evet. Bugün programın konusu şu arkadaşlar. Korku turizmi kavramını konuşacağız ve Türkiye'de bunun uygulanabilirliğini konuşacağız. Bugün konumuz bu. Yine tabii korku bültenine de sonunda değineceğiz. Oyun haberlerine, kitap, edebiyat haberlerine, sinema haberlerine de değineceğiz. Yani formatımız kaldığı yerden devam ediyor.
Aslında korku turizmi ilk duyulduğunda insana garip geliyor ama şöyle söyleyeyim.
Korkunun turizmi mi olur şimdi yani?
Instagram'da görüyorsunuzdur. Oluyormuş. Amerika'daki ilginç dekorlarla süslenmiş kasabalar, Londra zindanlarında düzenlenen turlar. Yani korku evi mantığıyla bakmamak lazım. Böyle belli tarihi ünlü efsaneleri olan mekanlara geziler düzenleniyor. Ve Instagram'a da düşüyor bunlar. Hani görüyorsunuz illaki. İşte bunlar aslında korku turizminin bir parçası.
Şimdi ben biraz dinleyicilerimizle de merak uyandırması açısından da biraz kitabın ortasından girmek istiyorum. Şimdi bizim aslında bir ortak mirasımız var. Bizim bir meselemiz var. Bunu kimse bilmiyor bence. Buna bir değinmek lazım.
Evet, evet. Kitabın ortasından girmeden önce şunu belirtmek lazım. Ben bu konu hakkında bir makale yazdım. Bu Edirne Tanıtım Turizm Derneği'nin son sayısında. Korku turizmi ve Edirne'de uygulanabilirliği diye. Bu makaleyi yazarken orada da giriş kısmında hani değinmiştim. Şimdi biraz bunun etik boyutu var. İşte korku turizmi aslında dark turizm diye bir üst başlığa sahip. Yani kara turizm diye böyle bir başlık var. İnsanlar şimdi turizm farklı kültürel deneyimleri yaşamak, tecrübe etmek için tarihi, kültürel, turistik yerlere gidiyor ya insanlar. Bunların bir kısmı da eski savaş alanlarıyla, tarihte böyle tekinsiz, paranormal söylencelerle alınan yerlerle alakalı. İşte Amerika'da meşhur cadı davalarının olduğu Salem kasabası ve orada cadı müzesi falan var. Muazzam bir turizm potansiyeli var. Keza Çekya'da da simyacılık müzesi var mesela. Niye orada? Çünkü simya, işte Faust, Golem hikayesi falan meşhur orada çünkü. Orada folkloru hem de edebiyata, sinemaya konu olmuş. Keza Transilvanya, Drakula'nın, Romanya'nın meşhur Drakula turizmi var.
Evet, o örnek üzerinden yani, mesela tabii, o ortak miraza bağlayabiliriz.
Yani evet, bir de bunun etik boyutu var tabii. Yani ona da bir değinelim. Hani belki şimdi seyircilerimiz ilk defa duydukları için bu kavramı şunu diyebilirler. Ya peki filanca bir kötü hatıranın olduğu bir tarihi, bir alanı gezmek de mi bunun parçası? Evet ve bu etik olarak tartışılıyor. Hatta ben şöyle bir türünü öğrendim. Bazı zenginler zırhlı araçlarla bazı çatışma ve savaş bölgelerini geziyorlarmış. Savaş safarisi diye geçiyor. Ya yani çok ilginç, etik ve böyle hani o arınma gecesini eğlence hale getiren zenginler bölümü vardı bir üçüncü filmde. Evet. Ya onun gibi evet, sahneler geliyor insanın aklına. Bu böyle bir boyutu da var. Ve korku turizmi ve Edirne'de uygulanabilirliği diye makale yazmam. Ana sebebi de çoğu insanın bilmediği ama aslında muazzam bir potansiyel taşıyan bir ismin bizim şehrimizle, Edirne ile bağlantısı.
Hepiniz öğreneceksiniz. Hepiniz bileceksiniz.
Sen bunu söyle Berkay.
Şimdi Romanya Drakula Şatosu örneğinden gittik. Kazıklı Voyvoda örneği var.
Evet.
Tarihimizde de Edirne'de de bulunmuş Fatih Sultan Mehmet'le olan tarihi bağlantısı. Yani
evet, bizim burada direkt bir dönem Edirne Sarayı'nda evet kalıyor. 1447'ye kadar Edirne Sarayı'nda kalıyor. 44 Varna Savaşı sonrası 1444-47 arası. Kardeşi uzun yıllar kalmaya devam ediyor. Radu Drakula, Amulat Drakula çok kısa bir süre burada kalıyor ama burada kaldığı süre içerisinde bu taş odalar diyoruz ya, bugün Selimiye Camii'nin olduğu tarafta aslında saray var eskiden. O sarayın yaşam alanı dediğimiz o taş odalar o kısımda muhtemelen. Oradan geçtiler Drakula kardeşler, Alexander Kastriot ya da İskender Bey meşhur Arnavutluk'un kurucusu. Onlar oradan gitmeler memleketlerine.
İzlerini kanıtlı bir şekilde sürebiliyoruz.
Evet evet, ya Osmanlı tedrisatından yetişmiş insanlar bunlar, yani Türkçe öğreniyorlar vesaire. Yani Enderun öncesi zamanda o meşhur şehzadelerin aldığı o eğitimden onlar da istifade ediyorlar ve böyle bir geçmişi var. Edirne'de bir dönem Drakula bulunmuş yani. Taş odaların orada gece geçerken, yani bilmiyorum, gölge falan yani, gören olabilir. Onu
Drakula bile bizden yetişmiş diyebilir miyiz? Evet. Kendi canavarımızı mı yarattık yoksa ya da?
Her iki türlü
böyle
de
böyle bir tarafı da var.
Böyle bir tarafı var. Fakat ne garip ki, burada bunu tekrar söyleyeceğim. Her söyleşide söylüyorum. Yani malzeme Romanya'da, yani Eflak memleketi eski, oradan çıkma.
Öldüğü yer orası değil mi zaten?
Tabii tabii.
Tarihsel süreçte. Tabii, ölümü tabii de orada
1476'da
oluyor.
1476'da orada. Rakip bir aile var. Daneşti dediler. Dan ailesi. O ailenin ordularıyla çarpışırken orada tabii.
Bir savaş muharebesinde can veriyor.
Öldürülüyor. Ama asıl mevzu şu. Şimdi bu Romanya'nın turizm malzemesi ve Romanya Drakula turizminden deli paralar kazanıyor. Veri yanlarına bakıyoruz. Onlardan daha eskiden beridir. Bunun ekmeğini en çok yiyen genelde Batılılar. Çünkü İrlandalı Bram Stoker İngilizce Dracula romanını yazıyor. Edebiyatta bir çığır açıyor. Amerikalılar bunu sinema sektöründe taşıyorlar. Muazzam bir çığır açıyor. E gel gelelim bizim eski Eflak vilayetinin prensinin ekmeğini herkes yerken bir tek işte biz bunun dışında kalmışız. Bir tek biz istifade hani etmiyoruz. Ki bunun bir turizm potansiyeli taşıdığını biz sevgili Cengiz Bulut abiyle Edirne Yerel Tarih Grubu'ndan tanırsınız belki paylaşımlarından, röportajlardan. Onunla hep konuşurduk bunu. Yani Edirne'nin özellikle Taş Odalar Oteli ördeğinde yani orada bir böyle bir figür var buradan geçmiş. Bu neden bir korku turizmi bağlamında değerlendirilmesin diye. Zaten benim bu makaleyi yazmamın sebebi de ilk çıkışı bu oldu. Ve ben bunu örnek alarak Edirne'de başka böyle kullanılabilecek mitos var mı diye hani yola çıkarak bu korku turizmi kavramını araştırdım. Şimdi belki yine seyircilerimize değişik gelebilir. Ya insanlar korkmak için üstüne para mı veriyor diye. Bu bir deneyim. Yani şimdi bize ilk başta ben ekşi sözlükte hatırlıyorum. Bir yazar şunu yazmıştı. Londra zindanlarını gezdirmişler yazara. Yani 2008-2009 falan okudum. Diyor ki zincir şakırtıları vardı diyor. Çığlık sesleri geliyordu diyor. Ve üstüne para veriyordu insanlar bunu yaşamak için. Yani biraz sadistçe bulmuş. Fakat günümüze geliyoruz şimdi. İstanbul'da Yedikule zindanları gece geziliyor. Gece turları yapılıyor elde fenerli insanlara. Ve anlatılıyor ki orada çok hikayeleri var. E keza Yerebatan Sardıcı'nda gece gösterileri yapıldı özel ve dışarıdan kayıt yok. Kesinlikle kayda alınmadı o gösterilerin. Belli zamanlarda tekrarlanacakmış. Yani insanlar da bunu biz de artık keşfetmeye başladık. Biz buna tabii üçüncü yayınımızda değineceğiz artık. Korku kültürü bizde de artık ya bizim de böyle şeylerimiz yok mu denilerek geliştirilmeye başladı. İşte edebiyat anlamında olsun, sinema anlamında olsun 2000'ler itibarıyla. Bizde de artık karşılık buluyor. Fakat bu karşılık bulurken burada batıdan ithal kültür ürünlerini almak değil, bizim kendi kültürel özelliklerimizi, hususiyetlerimizi ön plana çıkarmak ve kendi tarihimize de dayanan unsurları kullanmak, kendi kültürümüze göre. Yani bu çok önemli. Ya ikisi arasında fark var. Bu noktada da korku turizmini ayrıca ele alınması gerektiğini düşünüyorum ben.
Şey sormak istiyorum. Peki Romanya turizme nasıl çeviriyor bunu? Hangi yıllarda başlıyor?
Çok güzel bir soru. Onu da araştırdım.
Bu da yeni bir şey mi yoksa hani şey ne bileyim, 50'lerde 60'larda mı başlıyor? Ne zaman bunu fark
şöyle
ediyorlar? Uyanıyorlar bu işe.
Şöyle söyleyeyim. Bunun aslında biraz soğuk savaşla ilgisi var. Nasıl diyeceksin? Biliyorsunuz arkadaşlar Avrupa'da 1950'leri takiben devir perde ortaya çıkıyor. İşte soğuk savaş, iki kutuplu dünya, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği işte. Bir yanda NATO, bir yanda Varşova Paktı. Çok siyasi tarihe girmeyeceğim ama bu ortamda işte Balkanlar'da Yugoslavya 3. yol diyebileceğimiz bir politik duruş belirliyor ve ülkesini Yugoslavya o zaman Tito döneminde turizme açıyorlar ki o dönemde 60'larda işte 70'lerde birçok turist Avrupa'dan kalkıp Yugoslavya'ya gidiyorlar işte sahillerde gezmeye vesaire turistik şeyden faydalanmaya ve bunu bir kazanç haline getiriyorlar. Bak hani komünist dönem Yugoslavya'sında. Tabii burada bu olurken Romanya'da bu örnekler hareketle muhtemelen bunu uyarlamaya düşünüyorlar çünkü turizmin bir potansiyel bir geliri olabileceğini düşünerek. Çünkü birçok insan Romanya'yı ziyaret etmek istiyor. Sebep Dracula. Ve Dracula şatosunu görmeye. Ve 70'lerde bir Dracula şatosu arayışına başlıyorlar. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Ülkeyi gezmeye geliyorlar. Çavuşescu dönemi hani. Ülke ziyaret edilebiliyor. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Dracula şatosu da gezmek istediklerinde insanlar onları nereye götürüyorlar? Poenari'ye. Poenari dağlık mıntıkada bir köy. Bunun kalesi var. Kale yıkıntı halinde. Çünkü ve bir harabe. Millet gidiyor bakıyor ki bu benim kitapta okuduğum şato değil. Romanda okudum. Bram Stoker'ın romanda yazdığı şato Bistritz tarafında ve Burgo Boğazı'nda yani Moldova'ya yani Romanya'nın kuzeyinden, Karpatların kuzeyinden Moldova'ya bağlanan bir yerde gerçekten de Dracula yani kazıklı oyada verilmiş bir şato var. Macar Krallığı tarafından. O zaman Erdel, Transilvanya bölgesi Macar Krallığı'na ait şey Erdel hı hı. tarafı. Osmanlı sonradan orayı Erdel Voyvodalığı şey olarak hani kendine bağlıyor. Zaten memlekete diye geçer Osmanlı kaynaklarında. İki memleket yani. Eflak, Boğdan, Erdel apayrı bir parça şey yani. O Voyvodalık'tan da uzakta. Sonradan birleşecekler. Neyse diyorlar ki işte böyle bir şato var ama hani gezilebilir durumda değil. Burgo'daki hakikaten Kazıklı Voyvoda'ya ait şato da çok gezilebilir durumda değil. Küçük bunlar 15. yüzyıl istihkamları hani Türk akıllarına karşı o dönem yapılmış. E millet bakıyor turist çekemeyeceğiz. Hemen devreye neresi giriyor? Bran Kalesi diye. Bran Kalesi çok iç bölgede kalıyor. Bükreş yolunda ve turist çekmek ve ekonomiye dönüştürmek de daha olası ve bir de gerçekten o gotik şato havasını veriyor insanlar o atmosferi ve orası birden hiç normalde Drakula'nın yaşamadığı bir yerken çok sonradan inşa edilmiş çünkü orası bir anda Dracula şatosu oluyor ve bugün artık herkesin ziyaret ettiği, görmek istediği, etkinliklere konu olan ve sadece orasından yani Romanya'nın birçok yerinde Dracula turizmi yani satılan figürlerden, oyuncaklardan tut Drakula temalı parklara, bekar dolaştırmalarına, gezdirmelerine kadar muazzam bir pazar. Bu pazar içerisinde en büyük payda Bram Şatosu'na ait. Oradaki düzenlenen etkinlikler başlı başına yani milyon dolarını bunu ifade ediyor. Çünkü bayağı özel işte belli gecelerde, Canılar Bayramı zamanında falan hususi etkinlikler yapılıyor. İşte influencerlar falan çağrılıyor. Instagram'dan da görüyoruz yani biz bunları uzaktan. Vay be falan diye böyle yani oradan denk geliyoruz. Romanya'nın Drakula turizmini değerlendirmesi böyle oluyor. Tabii burada bir ikilem de var. Romanya bir yandan milli figürleri Vlad Drakula'nın vampir olarak anılmasından şikayetçi. Çünkü niye? Ortodoks inancında bir insanın vampir olması, hortlaması kafirlik. Hani kötü
evet,
bir şey.
Evet böyle de bir durum var.
Dolayısıyla hatta Roman mitlerinde Strigoi diyorlar vampire. Ya bir kendi milli kahramanlarını Strigoi demek biraz ağırda gidiyor. O yüzden son yıllarda herhalde Romanya Kültür Bakanlığı'nın galiba fonladığını tahmin ettiğim bir hamle var. Ya işte Bram Stoker aslında Drakula romanında diyor başka kurgusal bir karakter yazdı. Kazıklı Voyvode'ye sadece ismini aldı, yakıştırdı. Aynen, fakat aynen. Romanda Drakula'nın ağzından çıkar ifadeler var. Ben Türklere karşı savaştım diyor. Tuna'yı defalarca açtım. Siz benimle başa çıkabilecek misiniz? Bunu diyen Drakula'nın kendisi. Yani bir tek Osmanlı kimlik numarası eksik yani o romanda.
Evet, Coppola'nın filminde de işleniyordu girişte.
Evet evet, Bram Stoker Drakula 92 yapı filminde ki hakikaten öyle, bak o çok açık. Hani Twitter'da bazı yabancı Twitter kullanıcılarıyla bunun tartışmasına girmiştim. Onlar da şey diyorlar. Ya Bram Stoker aslında ona yakıştırdı. Kardeşim sen Amerikalısın. Ben Balkanların dibinde yaşayan adamım. Folkloru görüyorum. Bağlantıyı görüyorum.
Yaşıyorum.
Ya burada Balkan folklorundan koparıp tamamen batıya özgü hale getiriyor. Biraz kolonyalist bir kafa yapısı da var bu şey. Hani oradan alıp kendime mal edeyim, kendim kullanayım kafası da var bu. Batılıların biraz açıkçası.
Hala ya böyle
bir kafa var. O zihniyet hala devam ediyor maalesef. Dolayısıyla buna da değinmek lazım. Böyle bir dualite var. Ama dediğim gibi Drakula turizmden para kazanmak da çok çok tatlı. Yani evet şikayetçiler ama ve Strigoi onlar da korkulan bir, yani bir Romanya'da bir köye gidip Strigoi falan derseniz gece sustururlar muhtemelen yaşlar. Hani Decuratul de Strigoi deyince çağrılmak anlamına gelir falan diye korkarlar muhtemelen ama bunun turizmi çok tatlı yani. Bu milyon dolarlık bir pazar payı var yani.
Ve bundan memnunlar yani.
Tabii canım
devlet
tabii
memnun,
tabii.
O yüzden oradan bir para geliyor.
Tabii canım işte. Tabii.
Kimse de o paraya hayır demez açıkçası.
Şey gibi Salem cadı davaları. Şimdi 2006'da Amerika'da iade-i itibar yapıldı. Salem'de yargılanan öldürülenlere, ya yani idam edilenlere, Salem cadılarına iade-i itibar yapıldı. Bu insanlar cadı değildi. Bir toplu histeri sonucu suçlandılar diye iade-i itibar yapıldı. Yani hakları yıllar sonra kurulan. Ama ne oldu? Bugün Salem cadı markası geziyorlar. Cadı müzesi var ve muazzam etkinlikler yapılıyor orada da. Yani her zaman turist geliyor oraya. Hani dönemlik de değil. Her zaman insan gidiyor oraya.
Bana şey garip geliyor. Şimdi tamam turizmden güzel para geliyor yani olayı adamlar çözmüş, işletiyorlar, yapıyorlar. Ya bu kadar bir tarihi bir figürün, kan dökmüş bir, kan uslamış bir figürün yüzünün bardağa dönüşmesi, o adama bardağa dönüşmesi, oyuncaklara dönüşmesi bana biraz garip de geliyor açıkçası. Böyle bir şey yani bu, çünkü bir tarihi figür, belli bir tarihi gerçekliği
i̇şte bu,
var.
Burada korku turizminin etik boyutuna geliyoruz işte.
Evet yani orada bir fantastik bir kurguya da çevriliyor. Yani adamın bardağa çevrilmiş bir yüzünü görüyorsun yani. Bardağa dönüştürmüşler adamı yani.
Bir şey diyeceğim. Bunun sonu yok. Yani evet bu etik olarak tartışılıyor ama şöyle diyeyim. Roma askeri figürleri de satılıyor. Şimdi çoğu Avrupalı köylü için yani eski diyeyim Cermenler, Keltler vesaire için lejyoner korku unsuruydu. Hatta daha ilginç bir örnek vereyim. Avrupa'nın bazı yerlerinde Türk festivalleri yapılıyor. Görmüşsünüzdür. Yeniçeri kılığına giriyorlar. İşte evet. Bunlarla düşmanlarını korkutmuşlar falan. Çünkü o dönem biraz bıyıklı böyle atlı birkaç Türk'ü sınırı yakında görmek çok hoş değil onlar açısından. Bir Türk imgesi var yani. Hikayelere, efsanelere konu olmuş.
Türk
yani
korkusu.
Viyana bozgunluğundan seneler, yüzyıl sonra bile Türk Yeniçeri hayaletleri görmelerine dair Avrupa'da ilginç hikayeler var. Bizim Ötük yayınlarından çıkacak. Evra Hecer'in Avrupa Hikayeleri diye bir kitabı çıkacak. Oradan okursunuz çıktığı zaman. Bir
çok
de yine bu Avrupa'daki Türk söylencileri, Türk mitleriyle alakalı bir derleme çalışması yapılıyor. Bizim Twitter'dan tanıdığımız Sabancı Çelebi arkadaşımız. O bir kitap hazırladı. O da yani Ötüken'den çıkacak. Yani bununla ilgili çalışmalar yapılıyor artık. Ciddi bir figür ve bugün artık turistik bir nesne. Şimdi adam demiyor ki ya diyor ben Osmanlı'dan işte Akıncısıyla bilmem neyle uğraştım. Ya bundan adam ar etmiyor. Çünkü bu adam kültürel bir üye olmuş artık. Evet. Ve bunu kullanıyor insanlar. Türk festivalleri yapılıyor. Ya hatta şöyle diyeyim. Geçen gördüler hani Sırbistan, Belgrad'da işte Türk bayraklarıyla hani karşılandılar. Çoğu insana garip geliyor ama ticari ve kültürel ilişkiler çok başka. Evet. Bir de abi artık şey hani eskiden insanlar hani yani yeni bağımsız olmuş. Belki tepkiliydiler ama araya süre girdikten sonra ilişkiler daha başka türlü kuruluyor.
You Won't Be Alone filminde de 2002 evet. Yılında çekilen
Makedonya
hatırlamıyorum.
Kuzey Makedonya filmi ya. Ülkeleri Makedonya ama gene değişti evet. Yakın zamanda Kuzey
Orada
Makedonya.
Orada bir Türklerden bir korku unsuru olarak lanse evet, ediliyor evet. Türk ordularından falan. Yani Avrupa bizi kıskanıyor mu emin değilim arkadaşlar ama yani korktuğunu tarihsel kaynaklardan da biliyoruz, eminiz yani.
Ben tarihçi olduğum için onu söyleyebilirim. O kaynaklarda o ifadeleri gördüm.
Evet,
yani.
O psikoloji ama o çok iyi bir haber oldu. Oradan ne?
Çıktığı yayınlandığı zaman da duyururum ben tekrar.
Belki hadi. Bunun da bir programı yapılabilir.
Olabilir.
Direkt Türk korkusunun, Avrupa'daki evet, korkusunun evet, ne evet, evet, hesap evet. ediyor.
Bununla ilgili yani. Çalışmalar var ya, rahmetli, Allah rahmet eylesin, Özlem Kumrular Hoca'nın Türk Korkusu diye kitabı vardı. Halil Alcık Hoca öz sözlü yazmıştı. Allah ona da rahmet eylesin. Yani bunlar ilginç, artık bunlar tartışılıyor, konuşuluyor. Yani bu enteresan ve adamlar artık bunu bir turistik köye gibi görüyorlar. Biz Cengiz abiyle Facebook'ta yıllar önce konuştuğumuzda, bu Drakula turizminden Edirne'de faydalanabilir mi? Facebook'ta bir kullanıcı şey demişti. Ya ben işte atalarıma zarar vermiş adamın üzerinden mi para kazanacağım diye. Ya hani ya o noktaya gidersek hani anladın mı yani? Dünyada evet, kimsenin kimseyle lazım. Konuşmaması lazım ki. Yani şey de yok
bu
artık.
Bu da bir kültürel
yani.
Savaş abi aslında.
Balkan, bak şimdi o bir boyutu. Bir boyutu da şu. Şimdi bir gün bizim Balkanlardaki bir sürü değil mi? Ülkelerle ülkeler ilişkimiz var ve Osmanlı artık şey gibi, yani birleştirici figür gibi görüyorlar. Hatta Twitter, yabancı Twitter kullanıcılarda görüyorum ya. Yani Orta Doğu sadece işte diyor Osmanlı döneminde barış halindeymiş falan diyor, konuşuyor. Şaşırıyor insanlar ama şimdi anladım, bazı şeyler araya soğukluk girince fark ediliyor. Salim kafayla düşünüyor. Bir boyutu var. Bir de bunun kültürel boyutu var. Evet. Biz buradan faydalanarak işte kendi yani o efsanedeki kendi rolümüzü de ön plana çıkartarak ve dahası bunu kendi faydalanabileceğimiz bir şekle sokarak aslında burada bir kültür savaşı anlamında da kendi gücümüz ön plana çıkarmış oluyoruz ki bizim ya yani benim uğraştığım bu korku kültürü falan uğraşıyorum, ben korku kitaplar yazıyorum, etkinlikler yapıyorum. Hep söylediğim bir şey. Eğer sen kendi kültürel ürünlerini çıkaramıyorsan, bunları yeniden tüketilir hale getiremiyorsan, bitleştiremiyorsan, motifleştiremiyorsan sen bu global çağda başka kültürleri tahakküm altına girersin yani. Bunun böyle bir boyutu var.
Mesela Japonya örneği çok ilginç.
Evet.
Aokigahara Ormanı, intihar ormanı olarak biliniyor bu mekan.
Onun sebebi de şey, Budist keşişler onların itikadı gereği orada belli bir süre sonra yaşlanınca ben burada artık hayatım sona erecek deyip o dağa çekiliyorlar ve bir itikafa çekilme gibi ama şey değil, kısa süreli değil. Bayağı yani yemek su almaksızın hani gidiyorlar. Öyle bir orman. Fakat bu orman yakın zamanda bir tür uğursuz bir mahiyet kazandığı için, farklı olaylara da yol açtığı için bugün orası da bir korku turizmi mekanı haline gelmiş. Bir sürü insan oraya gidip ziyaret ediyor.
Evet. Mesela Stephen King'in It filmi remake yapılmıştı 2017'de.
Evet.
O Derry kasabasında geçiyor ya. O evet. filmin çekildiği kasaba mesela şu anda çok popüler. O filmden sonra ya. Orasını da bir turizm fırsatına çevirdiler.
Evet.
O kasabaya ziyarete insanlar gidiyor mesela.
Bir şey diyeceğim. Bu Evil Dead filminin çekildiği o kulübe yıkıntı halde bugün hala oraya giden insanlar var. Ormanın evet, ortasında. Evet. Freddy Krueger'ın meşhur Elm Sokağı kabusu. O evin önünden hala fotoğraf çekiliyor insanlar. Evet. New York'ta Hayalet Avcıları filmini çekildiği bir itfaiye binası var. Eski New York itfaiyesinin. O binanın önünden hala insanlar her gün bir sürü fotoğraf çekiliyorlar. Ya Instagram'da şeyde paylaşıyorlar falan bunları.
Evet, 13. Cuma filmi içinde orada bir Crystal Lake diye bir mekanda geçiyordu. Kamp
evet,
alanında.
Evet.
Ona benzer o isimle böyle lokantalar o tarz ya, işte yerlerde.
Evet.
Kamp alanlarında. Böyle yerler açıyorlar ve menülerde tamamen hani korku öğeleriyle isimlerini
evet, evet,
isimlendirmişler.
Evet. Konsepti o, tamamen onun üzerine kuruyorlar.
Evet.
Hizmet sektöründe bulunanları giydikleri kostümlerden orada sunulan bütün o eğlencelik ya da konaklama içeriklerine kadar.
Ya biz bu unsurları mesela kriz gibi algılıyoruz. Adamlar kriz gibi algılamıyorlar.
Bir evet mesela.
Belki de bir kriz yaratıyorlar. Aslında bu bir kriz değil, bize göre, bir algımıza göre kriz. Kriz yaratıp bunu aslında bir fırsata çeviriyorlar. Ama biz bunu tırnak içinde bir kriz gibi algılıyoruz.
Berkay çok basit bir örnek vereyim. Ben Indiana eyaletini araştırmışım Amerika'da. Çünkü çok fazla hayalet hikayesi var orada. Yani Amerika'nın Balkanları, Transilvanya'sı gibi orası. Ve ben ne öğrendim biliyor musun araştırırken? Birkaç otel var. Tekilsiz bunlar. Yani hayalet öğrencisi olan. Hayaletli odalarda konaklama ücreti daha fazla. Çünkü insanlar o heyecanı yaşamak istiyor. Kasten bazı otellerde hayalet öğrencisi çıkarıyor diye bir düşünmüyor değil insan. Fakat bizde mantık nasıl? Aman otelimin adını çıkarırsınız diye farklı türde bakılıyor. Daha da ötesi bizde mesela işte bu Karadedeler Köyü var. Değil mi?
Evet, evet.
Bir bunu sürü YouTuber video çekmeye gidiyor oraya. Orada yaşayan çok az sayıda insan var. Kovalıyorlar gelenleri. Ya halbuki Amerika'da olsa iki stand koyarlar. Tişört satması, bilmem nesi falan. Ya Amerika'da öyle bak. Bir UFO görülüyor bir yerde. Sonra da UFO konferansı falan düzenleniyor. UFO baskılı tişörtler, figürler satılıyor. Bak hemen ticarileştiriyorlar. Bunu bir kültürel ve ticari bir nesne haline dönüştürüyorlar.
Artık öyle bir noktaya geldi ki hikaye uydurup bunun üstüne
evet,
şey
evet.
yapıyorlar.
Ona yani geldi.
Artık hikaye
ona geldi.
Uydurma noktasına gelindi
ona geldi.
Aslında. O sektör de aslında bir doymuşluğa ermiş durumda.
Evet.
O yüzden insanlar hikaye uyduruyorlar.
Evet.
İşte internette mesela creepypasta dediğimiz korku hikayelerinden
evet.
figürler çıkıyor artık insanların ürettiği. Onlar bir oyuna, video oyuna dönüştürülüyor veya film çekiliyor.
Evet.
Mesela Slenderman vardı.
Aa evet. O kurgusal bir figür.
O mesela internetten çıkma bir figür
evet,
aslında.
Evet evet, forum sitelerinde konuşulurken, hatta 4chan'da mı ne konuşuyorlarken
evet.
Oradan çıkma bir şey yani ya. Kurgulanmış yani.
Belli bir mite
evet.
Dayanıyor mu emin değilim. İlla
yok yok dayanmıyor.
Dayanmıyor da olabilir çünkü uzun boylu yüzü olmayan bir
figür. Aynen öyle, bir Photoshop bir görsel üzerinden çıktı o ve bütün hikaye.
Onun da mesela oyununu yapmışlardı YouTube'un ilk evet. zamanlarında, işte oyun kanalları yeni popüler olmaya başladığı zaman. Bu Creepypasta ile beraber işte çok daha popüler oldu. Bunun oyunlarını yaptılar. Sonra filmini de yaptılar hatta.
Evet.
Çizgi romanlarını falan yaptılar. Yani böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Şimdi biz bunun Türkiye'deki kısmına değineceğiz.
Türkiye'deki kısmında da şöyle bir pürüz var Berkay. Hı. Onu söyleyeyim. Bundan yıllar önce bir ilan gördüm ben. Bardin'de Gırdavaz diye bir köy var. Bu köyde yakında bir cin höyüğü var. Höyüğün ismi bu. Ya orada ilginç mezar. Yerel efsanelere. Evet, antik bir dönemde. Antik bir dönem yani. Şimdi zaten abi Bardin falan oralar hani Süryani köylerinden de öncesi. İşte Asurlara, Keldarlara kadar uzanan bir geçmişi var oralar. Abi. Mezopotamya toprakları abi. Sümerler, Asurlar. Kaç bin yıllık tarih. O cin öğünün ilginç söylenceleri var. Cilli köy diye geçiyor. Türkiye'de bilinen bir yer. YouTuberlar oraya yayın yapmaya falan da gittiler. Oraya gezi düzenleniyordu. Bardin Gırdavaz cin höyüğüyle gezi düzenlenecek işte diye. O kadar hoşuma gitti ki. Sevindim. Aa dedim, Türkiye'de de başlıyor artık korku turizmi. Bak kendi kültür ürünlerimiz artık farkına varmaya başladık. Sonra yapılmadı. Devamı gelmedi bunun.
Tam onu soracaktım.
Devamı gelmedi. Yani muhtemelen bir ilgi şeyinde hala bir pürüz var. Ya da biz doğru sıramıyoruz herhalde.
Ya da gerçekten korkuyorlar.
Çünkü ben de evet, bu da olabilir. Ben mesela bir girişimde bulundum Trakya yöresine yönelik. O da öyle bir atıl kalmıştı. Hani ilgilenen bulamadık. Hatta daha ilginci, ben 2-3 tane ördek gördüm. Devamı gelmedi bunların. Devamlı gelmesini çok istiyordum. İstanbul'da kabadayılık tarihinde geçtiği mekanları dolaştırıyorlardı insanlara. Şurada şu vaka oldu, burada bu vaka oldu. Çok hoşuma gidiyordu, katılmak da istiyordum. Bildiğim yerler zaten ama onun bir turizm nesnesi olduğunu görmek çok güzel. Bilmeyen insanlara anlatıyorsun. Evet. Ya 2-3 tane yapıldığını gördüm, sonra o da muhtemelen ilgi görmediği için kapandı. Şimdi şunu demek basitçilik, hani demek ki bizde bunlar tutmuyor değil. Demek ki biz düzgün sunamadık. Burada sunumla alakalı bir şey var.
Evet. Ya bunu devlet yetkililerinin de aslında fark etmesi lazım.
Evet.
Biraz yani bu iş projelendirildiği noktada, işte gerekli ortaklar bulunduğu noktada.
Tabii canım, yani bu şey, kesinlikle bunu yani Kültür bir, Bakanlığı ayrı bir politika gibi bir ele alıp
korku,
girmesi lazım.
Bu sefer politik korkuya takılıyoruz işte aslında.
Evet.
O, yani onları şimdi ikna etmek lazım bir şekilde.
Evet.
Zaten o yüzden bu programları yapıyoruz.
Evet.
Aslında yani çok sürprizin vermeden de şimdi biz bu konuyla ilgili bir şeyler yapıyoruz aslında ve insanlara bunu evet. duyurmadık hala.
Evet.
Hala bilmiyor insanlar.
Tabii canım, biz sadece böyle radyo yayınları kitapla olacak iş değil, bu YouTube'la falan alalım evet. mı? Biraz zorlamak lazım
yani,
bazı şeyleri.
Bilmiyorum, ufak bahsedebilir miyiz acaba? Ne diyorsun?
Şimdilik bahsetmeyelim bence.
Evet, onu düşündüm.
Nazara uğrarız. Ben nazardan korkuyorum evet. hocam.
Ya özetle şey diyelim yani, ne olduğunu, ne olacağını ileride.
Evet.
Şu anlık duyuramıyoruz. Belirginleşmediği için, daha kesinleşmediği evet. için. Ama bu konulara kafayı takmış durumdayız, onu buradan onu söyleyebiliriz açıkçası. Bununla ilgili bir atılımlarımız, bir ekibimiz var. Bu tarz şeylerle uğraşıyoruz. Onu da hani buradan söyleyelim. Şimdi bunun Türkiye'de programın da ismini aldığımız Edirne'nin Karaağaç tarafında Hayalet Gelin efsanesi var.
Aa evet. Bu da mesela çok güzel bölük. Edirne ile ilgili benim o makalemde de yazmışım. Korku turizmi Edirne'de uygulanabilir. Demiştim ki biz dedim bunu ya illüstratörlere, çizerlere bir Hayalet Gelin figürü yaptıralım ve bu motif meşhur olsun. İşte bir bardak mı, bir tişört mü bunların üzerinde olsun. Daha da ötesi animasyon, çizgi roman ya da sinema ürünleriyle bu daha böyle bilinir hale gelsin. Tam bir tipleştirilsin böyle hani. Bu motiflikten çıkıp baya baya bir tip olsun. Hani bu ikon olsun. Yani daha doğru bir tabirle ikon olsun. Korku ikonu. Evet, ama bizim ikonumuz.
Bunu Trakya'da ilk fark edenler 2004 yılında soğuk bir kış gecesinde.
Evet.
Balkanlarda. Keşan'ın Çamlıca köyünde. İsimlerini de analım yani. Onlar çünkü evet. bu şeyi aslında ortaya çıkardılar.
İyi ki de yapmışlar evet, yani. Böyle Tahir bir şey varmış. Biz bunu niye değerlendiriyoruz?
Bilir Ocak. Kendilerine selamlar. Umarım onlara evet. da ulaşır bu. 2004 yılından itibaren orada başlatıyorlar aslında. Bir festival manasında falan, bir turizm manasında. 2004 yılından beri düzenli olarak bunu başlatıyorlar. Ve oradaki aslında korku hikayelerini de derleyip bir motifleştirip işte bunu bir sahne oyununa, işte çocukların da böyle söylediği şarkı bestelemeler olsun falan. Bu tarz unsurlarla aslında başlatıyorlar. Böyle bir örneğimiz var. Kolede adıyla da, yani bocuk gecesinden ziyade evet. Kolede adıyla da Büyük Mandıra'da sanırım kutlanıyor. Kutlanmaya evet. başladı. Büyük Mandıra'da bunu düzenli olarak yapıyor. Trakya'da örnek olarak bunlar var. Aslında Trakya'dan yine Balkanlardan
şöyle diyeyim, bu Edirne'den iş. Birkaç örnek var ama ben onu başka bir program için düşünüyorum. Evet. Öyle diyeyim. Yani Edirne'li bazı tekisiz yani efsaneleri geçmiş mekanları yerleri var. Ya bir karanlık bir Edirne turu için nerelere gidilmeli diye onu ayrı bir yayın yaparız bir gün.
Evet. Bir de ya Bocuk Gecesi somut olmayan kültürel miraslar listesine alındı sanırım.
Evet.
Ya onun ilk
Örneği şu anda elimizde bu var. Trakya bölgesinden korku konuşacaksak eğer. Zaten Halloween programında da konuşmuştuk. Bocuk aslında korku turizminde çok önemli bir yer taşıyor burası için.
Evet. Yani sonuç olarak şuna değinmek lazım. Biz sadece Edirne'den bahsediyoruz ama ya bahsedeceğiz daha doğrusu ileriki yıllarda ama burada aslında birçok insan bulundukları yeri biraz deşelese bir kazısa neler neler çıkabilir ve farklı bir turizm ya da kültür perspektifi açıyor. Bir de biz turizm boyutunu konuştuk. Yani evet. Bir korku yazacak birisi için, bir korku filmi çekecek birisi için, yani bu tür üretimlerde bulunacak birisi için kendi hikayeleri, kendi malzemesi, kendi kültürü muazzam potansiyel taşıyor. Bunu niye özellikle söylüyorum? Bana genellikle işte farklı çizimler ya da yazdıkları hikayeler gönderiyor insanlar. İlginç bir dublaj Türkçesi laneti dışında bir de çok böyle bir çeviri edebiyatı, çeviri kokan edebiyat dediğim sözde kültürel ürünler görüyorum ben. Yani gitmiş işte adam Amerika'da ya da işte ne bileyim ya da Japonya'da gördüğü unsuru kopyalıyor. Ya da işte elf hikayesi yazıyor gidip Tolkien'den görüp yani. Kendi hikayesini, mitlerini bizim kültürüne hitap edecek bir üretimde bulunmuyor mu?
Evet, biz aslında korkuyla ilgili bir şey yapacağımız zaman bile evet. Aslında kendi kültürümüzden korkuyoruz aslında. Çok garip bir tezatlık olduğunu
garip düşünüyorum. Garip bir tezatlık da ama hakikaten
ondan
böyle.
Ondan korkuyoruz yani. Kendi yapacağımız, yapmamız gereken aslında kültürümüz, milli değerlerimizle ilgili şeylerden korkuyoruz.
Evet.
Veya politik korkuya takılıyoruz. Bunun da büyük bir sebebi. Aslında bunun devletin biraz teşvik etmesi, bu konuların önüne açılması lazım. Yani fikri mülkiyet oluşturmamız lazım korkularla ilgili.
Ya ben bunu katıldığım programlarda olsun, TRT2'de ya da başka TRT programlarda ya da Wow TV ya da Anadolu Ajansı'nda falan biz işte zamanında Kaan Burak, sevgili Kaan Burak Şen'le benim bir belgesellerimi yayınlamıştı Anadolu Ajansı'nda, sonra işte ATV'de falan çıktı. O benim Korkum Et daha Edirne'de yani Mehmet Berk Yaltırık'ta. Hani benim bu yaptığım yayınlarda da orada da ben bunu sürekli söyleyip dikkat çekmeye çalışıyorum biraz aslında. Yani kendi hani çabalarımla. Çünkü Evet. Bu iş biraz hani maalesef 10-15 kişinin hobisi ve iteklemesiyle gidiyor maalesef. Bunun daha geniş kitlelere ulaşması lazım. Daha politika gibi ayrı bir kültür politikası olarak ele alıp uygulanması lazım. Yani meraklıların üzerine kalmaması lazım bunun.
Evet, bu konuda markalaşmanın teşvik edilmesi lazım. Yani bunun video evet, sektörüne, evet. Sinemaya, çizgi romana, edebiyata, oradaki hikayelerin bir şekilde yedirilmesi, aktarılması lazım, parlatılması lazım, duyurulması lazım.
Evet.
Bu şekilde korku endüstrisi, korku turizmi de dahil hepsi. Çünkü birbirine bağlı şeyler aslında.
Evet, evet.
Korku turizmini konuşurken bunları konuşmadan asla yapamıyoruz. Hepsi birbirine bağlı, birbirini besleyen şeyler zaten. Türkiye'den örneklerden yine işte karadelerden bahsettik. Bu mesela nasıl karadeler olayı birden patladı? Karadeler filmi çıktı aslında ilk önce.
Evet.
Ve buluntu film, found footage tarzında.
Kaç yılıydı o yapımı? Hatırlıyor musun?
Vallahi 2006 mı, 2008 mi?
Ben sanki 2008 diye hatırlıyorum. Ya da 2013 müydü acaba? Yeri gibi çünkü.
2011 yapımıymış.
2011. Çünkü fragmana dönüyordu. Facebook'ta falan paylaşmışlardı. Aa dedim, Edirne'de geçen bir şey çekmişler. Hani 40'larında geçen bir köy ve sonra zaten o muhabbet dönmeye başladı. Bu aslında Davutlu Köyü.
Evet.
Karadedeler ismini takma sebebi de şu, onu da öğrendim. Orada ormanda zamanında güya uzun sakallı, kısa boylu, gözleri ışıltılı varlıklar görüyorlarmış. Sonra ben tabii Lüleburgaz'da bizim Mustafa Gültekin abi var, kulakları çınlasın. Oranın diğer el tarihçilerinden. Ya esnaf ama aynı zamanda bir koleksiyoner kendisi. Ve bayağı etkinlikler falan düzenliyor orada işte Lüleburgaz Türk Ocağı'da vesaire. Ben de katılmıştım 2014'te. O bana anlat dedi ki, Mehmet Hocam burada Lüleburgaz'da böyle böyle şehir efsaneleri var ya. Çünkü oradaki hayaletgeli motifini falan da anlatmıştı bana sağ olsun. Ben karadedeleri sordum da dedi ki o dönemde de bir kaçakçılık vakasıyla alakalı bir üstünü örtme mevzusu aslında. Yani birileri o taraflara gitmesin diye bir hikaye çıkarıldı ve o hikaye zamanında evet bir arada bitleşiyor, motifleşiyor. Bu şey gibi hani Kırklareli'de bir İmece Ormanı varmış ya, köyün adını unuttum. O İmece Ormanı yani İmece sadece köyün ortak kullanımı. Hususi kullanım için ağaç kesilemiyor. Orada bir bekçisi varmış. Sonra bekçi öldükten sonra orada bir bitleşmiş bu. İşte oranın yatırı var. Ormandan kimse ağaç kesemiyor. Ağaç kesilse de işte iş makineleri işte böyle bir hikaye bit doğmuş. Böyle ağaç kesilmeyen bir köy var Kırklareli'de o kısımda. Bu böyle yani hemen bir motifleşiyor, bitleşiyor. Ona bir hikaye, bir efsane biçiyoruz. O Davutlu Köyü'ndeki mevzu da bununla alakalı. Normalde ekonomik sebeplerle göç vermiş bir köy. Ama biz bugün ne diye düşünüyoruz işte? Tekinsiz varlıkların bu sallatı yüzünden köy boşaldığı gibi. Evet hemen bir. Evet öyle bakıyoruz hemen.
Mesela sonradan yine hala da gidip böyle bir içerik çıkartıyorlar. Yani o mit ölmedi
hala
yani.
Hala gidiyor.
Hala da tutuyor bu içerik bu arada.
Israrla gidiyorlar.
İnatla oraya gidiyorlar.
İnatla da gelen YouTuber'ları kovalıyorlar orada yani orada kalan halde. Rahatsızlar çünkü yani. Yani bunu,
evet.
O vizyon lazım biraz. Gidenlerin bir ekonomiye bir şey çevirildi.
Kovulduğu hikayeler evet, duyuyoruz. Evet, daha böyle evet. Yani şimdi anlatamayacağım şeyler de var. Bazı karanlık hikayeler orada evet. Yaşanan. Kovulan arkadaşlarımdan biliyorum.
Evet.
Ya aslında bunu orası da fark edip bunu turizme çevirebilirdi.
Evet.
Oranın halkı, oranın yerel yönetimi. Bu kadar ilgi varken, hala evet. da popülerken bunu aslında fırsata çevirebilirlerdi ama bunu yapmadılar.
Evet.
Bu da ilginç bir nokta. Mesela biz şu an turizm dedik. Aslında turizm kelimesine farklı aslında algılanabilir. İşte bir mekanı gelip, tarihi bir yeri gelip ziyaret eden insan gibi algılıyoruz aslında evet. ama bunu bir izleyici, yani uluslararası mecradan, yurt dışından bir film izleyicisi, film satın alıcısı, işte ne bileyim oyun tüketen okur, işte yani kitap okurları, yurt dışından gelen okur.
Ya
yani
hocam bunu... tecrübe, mesela uzun yıllar Hacivat Karagöz Dedeler Öldürdü filmi çekiliyor ya 2005 yazında, film bitiyor, o kurdukları eski Bursa dekoru uzun yıllar o Bilecik'te kalmış. Sonra çökme tehlikesi falan olunca yıkılmış. Ben hatırlıyorum, Balıkesir'e giderken biz dayılar bir dönem orada oturuyordu. Biz Balıkesir'e Edirne'den gidip gelirken bazen çünkü şey tarafından dönüyordu, hani İstanbul üzerinden hı hı. gidiyordu otobüs. Hani o eski Hisar Topçulardan, şey eski köprü yapılmadan önceki şeyden, Körfez'den geçiyordu. Hatırlıyorum, uzaktan surlar görüyordu böyle. Oha diyorum, burada kale mi vardı falan. Sonra ben filmin dekor olduğunu anımsadım, fark ettim. Yani bu da gezileri kullanıyormuş. Yani bu tür yapay gezi noktaları bile oluşturuluyor. Sırf o film orada çekildi diye. İşte bu Star Wars filminin çekildiği işte Turus'taki çöl bölgeleri, çöl köyleri geziliyormuş mesela. O filmin evet. mekanı diye. Yani bu tür Yeni Zelanda mesela, normalde turizm potansiyeli Yeni Zelanda neyden kazanıyor? Yüzükler Efendisi'nden. Film çekildi ya. Hobbit köyü falan duruyor hala. Oraya gelip insanlar Mordor'u, işte ne bileyim Shire'ı, işte Rohan kırları falan görmeye geliyorlar ama Yeni Zelanda'ya. Yani orayı bir turistik bir potansiyeli çevirdi. Dolayısıyla işte turizmin tecrübe tarafına geliyoruz. Tecrübe, o deneyim. Ben evet. oraya gittim işte. Salem Cadı Mahkemesi'nin yapıldığı yere gittim. O binaları gördüm. O köyde, o sokaklarda dolaştım diyor giden kişi.
Ya mesela buradan, Türkiye'den çıkmış bir oyunun yurt dışında satın alınıp oynatılması da bir aslında bir turizmdir. Bizim oyundaki,
ya evet.
bizim yaptığımız oyundaki işte kültürel, atıyorum bizim Türkiye'de geçiyorsa eğer, İstanbul'da geçiyorsa.
Belli mekanlar kültürü, varsa tabii.
Ya turizm kelimesinin farklı algılanması derken aslında bunu kastediyordum.
Evet.
Bunun da mesela 2004 yapımı olması lazım. Kadir Demirden'in yaptığı Kabus 22 oyunu var.
Aa,
Yerebatan Sarnıcı, İstanbul'daki mekanları falan evet. birebir modelleyip yapmışlardı. Evet. Ve bu, yanlış hatırlamıyorsam, ilk dünyada perakende olarak da satılan, işte DVD olarak basılan
evet.
ilk Türk oyunu, yerli oyun.
Çok firma ismine girmeyelim, reklama girebilir hocam.
Evet. Ha yani. Bu mesela şu an son dönemler tekrar popüler oldu. Aa, böyle bir Türk oyunu varmış diye. Yabancı evet. içerik üreticileri YouTube'da işte bu oyunu mesela inceliyorlar şu anda.
Çok enteresan ve bu yıllar sonra fark edildi.
Evet, ya değeri yıllar sonra verilmiş bir oyun oldu. Ama mesela oradaki bir tane, hatta yabancı kadının YouTube videosunu izlemiştim. Yerebatan Sarnıcı'nı diyor, gezmeye geleceğim diyor mesela. Oyunda evet. gördüm. Turizm derken aslında siz bu turizm kavramını evet. oyuna, hikayelere, kitaplara, evet. oyunlara aslında oturtuyorsunuz. Bizim bu tarafa yoğunlaşmamız lazım.
Benim makalemde de yazdığım buydu yani. Biz hani bu figürleri çıkaralım ama bunlara belli sanat ürünlerinde de kullanarak insanlar buraya çekelim. Aa, Edirne'de böyle bir hikaye varmış, yer varmış. E hadi orayı görmeye gidelim.
Evet, yani turizm cenneti olduğumuzu zaten biliyoruz ve kabul evet. ediyoruz. Ama bunu dijital mecralara aktarma konusunda hala yapılmamış evet. çok fazla evet. şey var. Evet, başka konuyla ilgili söylemek istediğim şeyler var mı abi?
Etraflıca konuştuk ama...
Aslında hani, her şeyi konuştuk.
Son söz olarak yani belki şunu kaydetmek lazım. Ben bu korku turizmi ve Edirne'de uygulanabilirliği makalesini bulamazlarsa internetten, çünkü ya dergi basıldı da internete yüklenmedi belki... Benim YouTube kanalımda, Songül Yabari'de bununla ilgili program var, görselleriyle birlikte. Ya o video kaydına bakabilirler. Korku turizmi Songül Yabari yazdıkları YouTube'a çıkar. Oradan bakabilirler. Ben orada bir kaynakça da paylaştım. Hani nerelerden faydalandığıma dair. Çünkü bu bayağı dışarıda da çok konuşulan bir konu. Korku turizmi konusu. Türkiye'de de yazılmış makaleler var bu alanda. Hani ben yazmadan önce de birileri hakikaten yazmış, böyle araştırmış, konuşulmuş.
Aklıma son örnek olarak şey geldi. Dabbe filmi örneği geldi. Şimdi ne alaka diyeceksiniz? Dabbe filmi aslında bir Japon tekno korku filmi. Kairo
evet, bak,
filminden.
Kültürel boyutu. Evet evet. Mesela Dabbe yani orijinal bir şey, film mi? Orijinal bir fikir mi? Hadi evet. bunu konuşalım.
Şimdi Dabbe filmini izlemişsinizdir, ilk filmi. Ama Kairo filmini evet. bilmeyenleriniz olacaktır ya. Kairo filmini izledikten sonra Dabbe 1'i tekrar izlediğiniz zaman hikayenin ve bütün hani sahne açıların, planların evet. yine aynı olduğunu göreceksiniz evet. arkadaşlar. Sadece biz, yani biz derken Hasan Karaca'dan ne yapmış? Hikayeyi daha dini İslami motiflerle
evet.
biraz daha yerelleştirip cin korkusunu...
Malezya sinemasından aldığı unsurları eklemiş.
Evet. Onları harmanlayıp öyle bir şey yapmış. Aslında Kairo filmi çok başka evet. bir şey. İnternet korkusunu falan, yabancılaşmayı, yalnızlaşmayı evet. anlatan bir kıyamet filmi senaryosuyken...
Zaten onun yol açtığı bu jarjla biliyorsunuz yani cin filmi diye geçiyor ama değil. Hani cin slasher diyor bizim Galip abi, Galip Tursun. Anadolu Korku Öyküleri yazarlarından ve Gerisi Hikaye Podcast serisinin yayıcılarından. Cin slasher diyor. Bunun deme sebebi de şu. Bunlar, biz onu hani defalarca söyleşilerde ben de söylüyorum, birlikte de söylüyoruz. Bunlar Hollywood cini. Yani fiziki hale getirilmiş, Amerikalılaştırılmış cin. Yani kendi kültürel öğelerimizden ya da özgün hikayelerimizden yola çıkılarak çekilmiş bir ürünler olmuyor. Korku turizminin bununla bağlantısı, işte biz kültürel ürünleri ön plana çıkarırsak ve bunu doğru şekilde işlersek, doğru şekilde yaparsak, bu sonradan sonra sürdürülebilir bir hale geliyor. Yeniden değerlendirilebilir bir hale geliyor. Ama biz özenti bir iş yaparsak, hani kendi kültürel değerlerimizi ön plana çıkarmak yerine, hani ikameyle bunu götürmeye çalışırsak, Yeşilçam nasıl bir zamanlar Yeşilçam'ın fantastik filmleri bir furya olduysa, Yeşilçam'ın kendisi de bir dönem furyası olup yok olduysa, yani 96'da Eşkıya çekilene kadar Türk sinemasında ölü ölü neredeyse. Yavuz Turgul hamlesiyle, yani düşün, gene böyle bir risk var yani kültürel olarak.
Ya Dabbi filmi aslında çıktığı dönem itibariyle bence çok ortalama bir filmdi ama
evet.
Türkiye korku sineması böyle bir örnek görmediği için daha önce aslında bir ihtiyacı vardı böyle bir şeye demek ya, ki.
İhtiyacı vardı da biraz gereksiz absorbe etti. Bak çünkü o dönem evet. Gendir, işte Mustafa hakkında her şey, Beyza'nın kadınları, hatta Küçük Kıyamet gibi çok sağlam gerilim filmleri çekiliyordu ki Türk sineması bence gerilim üzerinde, yani gene güzel örnekler var, çekiliyor ama uzunca bir süre maalesef o Hollywood cinlerinin etkisinde kaldı Türk sineması maalesef.
Evet, mesela yine bir cin hayalet filmi olarak evet. söyleyebileceğimiz bir örnek aklıma şey geldi. Under the Shadow filmi geldi. İran asıllı bir yönetmenin çektiği bir evet. film. Filmde İran'daki o baskıcı dönemi işliyor, bir kadın ve çocuk, bir aile üzerinden. Oradaki cinleri mesela ben daha önce bir cin temasını böyle kullanıldığına hiç şahit olmamıştım. Yani biraz spoiler
nasıl
olabilir.
Nasıl kullanılıyor?
Orada bir savaş, o baskıcı dönemin savaşı ve füzeler üzerinden cin temasını işliyor. Füze eve çarpıyor. Ondan sonra bir musallat başlıyor. Havadan yayılan, rüzgarla gelen bir şey üzerinden, bir füze üzerinden bu tarz şeyleri vardı. Tam yanlış hatırlamıyorsam. Bu tarz şeylerden mesela cin temasını işliyordu. Kendikine kültürüyle bağdaştırıp evet. falan. Böyle örneklerin çıkması lazım esasında.
Katılıyorum. Sevgili Radyo Güne Bakan dinleyicileri, Kara Ağaç Hayaletleri'nde bu haftaki sohbetimizin sonuna geldik. Haftaya başka bir konuda görüşmek üzere. İyi geceler efendim.
İyi geceler.
Kara Ağaç Hayaletleri.